Ayrım 21, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 315, 7. Bölüm, AKP-ABD arasında Irak pazarlığı. ABD'nin Irak'a müdahalesi sürecinde AKP hükümeti ile yaptığı pazarlık, 20 Aralık 2002 tarihinde ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'ın yazdığı belgeye yansıdı. Pearson, Washington'a yazdığı telgrafta, 3 Aralık 2002 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakan Yardımcısı ve neokonların önemli isimlerinden Paul Wolfowitz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mark Grossman'ın görüşmelerini ele alıyor. Ziyaretin AKP'nin Abdullah Gül liderliğindeki hükümetinin güven oyu almasından sadece 5 gün sonra gerçekleştiği hatırlanırsa, yeni hükümetten beklentilerin büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Zira ABD'li diplomatlar çiçeği burnunda Başbakan Abdullah Gül'den 3 gün içinde Irak'a operasyon konusunda Türkiye'nin katılımını netleştirmesini açıkça istiyor. Başbakan Gül ise hafta sonuna kadar mı diyerek Amerikalılara hayretini bildiriyor. Wolfowitz görüşmede Gül'e ABD'nin Irak'a muhtemel operasyonunda Türkiye'den kuvvet kullanımının planlanmasına ve hazırlıklarına katılmasını istediklerini, bunun için verilecek kararın aciliyet arz ettiğini söylüyor. Wolfowitz, Irak'a karşı kararlı bir güç gösterisinin her halükarda gerekliliğinin altını çizerken, askeri güç diplomasimizin dayanağıdır ifadesini kullanıyor. Wolfowitz taleplerini şöyle sıralıyor. Asker askere planlama görüşmelerinin başlaması, TSK ve ABD ordusu arasında Irak konulu toplantılar. Bazı Türk askeri tesislerinin incelenmesine ve tesislerin hazırlanmaya başlamasına izin verilmesi. Kuzey opsiyonunun geliştirilmesine Türk katılımının sağlanması. Irak'a kuzeyden gerçekleşecek operasyon kastediliyor. Koalisyon güçlerinin rolü ve askeri birlik listesinin oluşturulması. Operation Northern Watch, yani Operasyon Kuzey İzleme, 1 Ocak 1997'den itibaren ABD, İngiltere ve Türkiye kuvvetlerinin 36. paralelin kuzeyini kontrol ettiği organizasyon. Türk hava sahasının ABD uçaklarına açılması. Gerekirse Kuzey Irak'taki El-Kaide üyelerine karşı Türkiye'nin desteği. At pazarlığı. Wolfowitz, Başbakan Gül'e taleplerini bu şekilde sıralarken bir B planları olduğunu da gösteriyor. Türkiye'nin hemen karar vermemesi durumunda kuzey ve güneyden yapılacak bir operasyon yerine yalnızca güneyden gerçekleşecek bir operasyon seçeneğini de düşündüklerini Gül'e bildiriyor. Belgede Wolfowitz'in taleplerine karşı Türk tarafının kırmızı çizgilerini tekrarladığı ve operasyonun Türkiye için ekonomik maliyetini gündeme getirdiği ifade ediliyor. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini şu başlıklar altında toparlamak mümkün. Irak'ın toprak bütünlüğü, bağımsız bir Kürt devletinin engellenmesi, Türkmen halkının haklarının garantisi, Musul ve Kerkük'ün Irak'ın ulusal denetiminde olması, Irak petrollerinin Irak'ın ulusal kontrolünde kalması, ABD'li diplomatlar bu kırmızı çizgileri ABD'nin de paylaştığını ifade ediyorlar. Savaşın Türkiye'ye ekonomik maliyetine karşılık olarak ise ekonomik bir paketi gündeme getiriyorlar. Buna göre 2 yıl için yılda 2 milyar dolarlık bir tür karma dış askeri finansman ve ekonomik destek fonu, IMF ve Dünya Bankası kredileri ile eş zamanlı. Diğer ülkelerin 1 milyar dolarlık petrol hibesi, operasyona destek veren Arap ülkeleri kastediliyor. Türkiye katılmayı taahhüt eder, ancak savaş seçeneği gereksiz olursa ABD Kongresi'nden 2004 yılında 250 ile 355 milyon dolar arası yardım. Ayrıca füze savunma işbirliği, ihtiyaç fazlası savunma malzemelerine Türkiye'nin erişimi, İncirlik ve Konya üslerinin iyileştirilmesi. Kısacası Türkiye'ye savaş çıkması durumunda 5 milyar dolara varan kredi artı hibe, çıkmaması durumunda ise 250 ile 355 milyon dolar arası yardım önerildi. Türkiye'nin bu yardım miktarını yukarı çekmek için pazarlık yaptığı ve bunun Washington'da at pazarlığı diye tanımlandığı basına yansımıştı. Wolfowitz, Gül'e Türkiye'nin destek vermemesi durumunda Güney seçeneğinin devreye gireceğini, ancak bunun savaşı daha uzun, maliyetli ve belirsiz hale getireceğini söylüyor. Gül'den 6 Aralık'a kadar karar vermesi isteniyor. Gül'ün yanıtı ise belgede şöyle yer alıyor. Başbakan Gül hafta sonuna kadar mı diye hayret etti. Türkiye'nin ve ABD'nin 10 yıllardır stratejik ortak olduklarını belirterek Türkiye'nin bu ilişkiyi sürdürmek ve derinleştirmek istediğini söyledi. Ancak hükümet güven oyunu yeni almıştı ve bu konuda sadece 2 briefing verilmişti. Gül bu konuyu takip ediyorduk ama tabii ki görev başında olunca iş farklı diye ekledi. Dahası hükümetin gündeminde yaklaşan AB, Kopenhag zirvesi ve Kıbrıs gibi ivedi meseleler vardı. Belgede Gül'ün asker askere planlamanın başlamasını ve Türk askeri tesislerinin incelenmesi için ABD'ye izin verilmesini kabul ettiği yer alıyor. Ancak Gül, diğer talepler ve kamuoyunun operasyona hazırlanması için ek süre istiyor. ABD'li heyet Gül dışında dönemin CHP lideri Deniz Baykal, Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcısı Bekir Kalyoncu ile de görüştü. Bu görüşmelerin gündemi de Irak'a yapılacak operasyona Türkiye'nin katılımı konusuydu. Belgenin Taraf gazetesine yayınlanmasının ardından 18 Mart 2011'de Çanakkale'de konuşan Abdullah Gül, "Siz burada yaşıyorsunuz, o dönemi yaşadınız, hep beraber yaşadık. Dolayısıyla neticelere bakarsanız ona göre karar verirsiniz. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir," dedi. Erdoğan anahtar niteliğinde. Bu belgenin yazıldığı tarihten bir gün sonra Pearson Washington'a bir başka telgraf çekti. 4 Aralık 2002 tarihli belge AKP lideri Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yapacağı Washington ziyaretinden önce Pearson'ın Beyaz Saray'a yaptığı uyarıları içeriyor. Pearson Bush yönetimine bir Erdoğan portresi sunuyor. Tayyip Erdoğan'ın ABD açısından önemi belgede şöyle vurgulanıyor. Tayyip Erdoğan bizim AKP hükümetini ve kamuoyunu Irak ve ABD'nin diğer stratejik çıkarları konusunda etkileyebilme imkanımız açısından anahtar nitelikte. Pearson AKP liderinin resmen değil ama fiilen AKP hükümetinin başı olduğunu anlatarak Erdoğan'a başbakan muamelesi yapılmasını istiyor. Bu belgede Erdoğan'a fazlasıyla övgü var. 3 Kasım'da AKP'nin seçim zaferini kazandıran şeyin Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki icraatları, reformcu görüşleri, Anadolu'daki siyasi çekim gücü ve devlet bürokrasisiyle yaşadığı gerilim olduğu iddia ediliyor. Erdoğan ile ilgili olarak şu ifadeler kullanılıyor. Kurulu düzen onu vasat düzeyde eğitim görmüş, yolunu fazlasıyla bulmuş bir mahalle kabadayısı, Türkiye'yi şeriata götürecek karizmatik ama tehlikeli bir vaiz politikacı olarak tanımlamayı tercih ediyor. Pearson Erdoğan'ın ziyaretinin AKP hükümetine ve reformlarına destek vermek, Erdoğan üzerinde ABD etkisini güçlendirmek, Erdoğan'ı Irak ve Kıbrıs başta olmak üzere ABD çıkarları ile uyumlu siyasi adımlar konusunda ikna etmek için önemli bir fırsat olduğunu Washington'a iletiyor. Pearson'ın çizdiği Erdoğan portresinde şu ifadeler kullanılıyor. Erdoğan'ın karizması, defansif tavrı, güçlü sezgileri, hükümran duruşu, sempatikliği, bu Türk siyasetçileri arasında enderdir, hafif cakalı hareketleri, İstanbul'un sert mahallelerinden Kasımpaşa'da gençliğini geçirmesi, İmam Hatip Okulu'nda okuması ve profesyonel futbol oynamasından kaynaklanıyor. Pearson Erdoğan'ın kendini çok büyük gören, aşırı gururlu, eleştiriye tahammül göstermeyen özelliklerini de sıralıyor. Erdoğan'ın yabancı dil bilmediğinden ve kuvvetli, kapsamlı bir eğitimden yoksun olduğundan söz edilen belgede, onun yabancılarla görüşmelerinde sezgilerini, ağırlığını ve ilişki kurma yeteneğini kullandığı anlatılıyor. Pearson Erdoğan'ın şakaya ve hafif konularda konuşmaya açık bir kişi olduğunu söylerken, Fenerbahçeliliğini hatırlatarak ona sarı lacivert bir hediye vermenin uygun olacağını aktarıyor. Ve hele bir de Erdoğan'ın futbol tutkusuna ilişkin bir sözle beraber sunulursa diyerek eklemede bulunuyor. Erdoğan'la en iyi konuşma üslubuna ilişkin ise şu değerlendirmelere yer veriliyor. Açıktan açığa yapılan baskıya ya da tehdit imalarına kötü tepki gösterir. Onu zor bir karar almaya ikna etmenin en iyi yolu, sakin ama erkek erkeğe bir üslupla onun Türkiye'nin lideri olarak ülkenin kaderini elinde tuttuğu duygusuna hitap etmektir. Milliyetçi bir paketle sunulmalı. Erdoğan'a karşı takınılacak bu üslubun en çok Irak konusunda kullanılacağını söylemek sürpriz olmaz. Pearson belgede buna ilişkin şöyle bir dil öneriyor. koalisyon güçlerinin muhtemel bir askeri operasyona dönük hazırlıklarına tam destek vermesinin Türkiye için sağlayacağı avantajları vurgulayın ve Erdoğan'ı bu alanda azami işbirliğini, yabancıların Türkiye'nin geleceğini kontrol etmesine izin vermemek şeklinde kendi halkına satması için ikna edin. Oyun oynamazsan kuralları da belirleyemezsin. Pearson ABD'nin Irak operasyonuna Türkiye'nin katılımının Türk halkına milliyetçi bir paket içinde nasıl sunulacağını dahi tarif ediyor. Üstelik bu öneriyi Washington'ın Erdoğan'a bir strateji olarak öğretmesini de öneriyor. Pearson Erdoğan'ın Türk bürokrasisiyle yaşadığı gerilimi hatırlatarak onun gerçek fikrini öğrenmek için baş başa olmanın önemine işaret ediyor. Beyaz Saray'da bürokratların kapıda bırakıldığı görüşmeler anımsanırsa bu tablonun ardında söz konusu stratejinin olduğu anlaşılıyor. Pearson ABD'de Erdoğan'ın danışmanlarına yapılacak bir etkiyle de Erdoğan'a mesaj verilebileceğini söylerken özellikle Ömer Çelik'in adını veriyor. Türk devlet yapısında bürokratların yerine danışmanların almaya başladığı anlaşılıyor. Elbette bu özel koşulun nedeni AKP ile devlet bürokrasisinin yaşadığı çelişkiler. Telgraf'ta sadece Erdoğan'a Washington'da yapılacak muamele yok. Bunun dışında da ilgi çekici ayrıntılar mevcut. Söz konusu ayrıntılardan ilki henüz yeni iktidara gelmiş AKP'nin istikbaline dair öngörüler. Pearson Parti'nin dindar ve muhafazakar grubu ile pragmatik liderliği arasında çelişki olduğunu iddia ediyor. İkinci çelişkinin ise parti içi alternatifler olan Başbakan Gül ile Meclis Başkanı Bülent Arınç arasında olduğu yine aynı belgede anlatılıyor. Büyükelçiye göre bu çelişkiler ilerleyen günlerde partinin önüne büyük bir iç gerilim olarak çıkma potansiyeli taşıyor. Bunun esasında yanlış bir öngörü olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu kriptodan sadece 3 ay sonra AKP kendi içinde bir tezkere krizi yaşadı. Irak tezkeresi bir grup AKP'linin de oyuyla reddedildi. Diğer kriptolarda görüleceği üzere bu durum parti içinde Arınç'ın ve dindar muhafazakar grubun etkisine bağlandı. Büyükelçi görüşmelerinde edindiği bir izlenim ise şu cümlelerle aktardı. Soldan merkez sağa kadar irtibatta olduğumuz birçok kişi AKP'nin bir yıl içinde bölüneceği öngörüsünde bulunuyor. Kuşkusuz parti liderliğinde Erdoğan gibi grupları bir arada tutan bir figür olmasaydı bu öngörü gerçek olabilirdi. Yine aynı telgrafta dikkat çeken bir diğer noktada Kıbrıs'a ilişkin. Pearson Washington'a şöyle sesleniyor. Denktaş'ı en kısa zamanda çözüme ulaşmaya zorlamasını Erdoğan'dan talep edin. Bir başka kriptoda ele aldığımız gibi bu ikna süreci için Erdoğan fazlasıyla gayret gösterdi. Nihayetinde Kıbrıs'ta Annan planı referanduma Erdoğan'ın çabalarıyla gitti. İkinci ayrıntı ise bankacılık düzenlemelerine ilişkin. Bankacılık sistemindeki düzenlemeleri Erdoğan'ın devam ettirmesini isteyen Pearson, Erdoğan için şu tespiti yapıyor. Erdoğan yolsuzluğa bulaşmış ve batmış banka sahiplerinin tesiri altına giriyor. Bir başka belgede ele alınacağı gibi burada kastedilen Mehmet Emin Kara Mehmet. Büyükelçi Pamuk Bank'a el koyulma sürecinde Kara Mehmet ile AKP arasındaki yakınlaşmadan söz ediyor. Nihayetinde WikiLeaks kriptoları AKP hükümetlerinin ABD'nin Irak politikası için önemli bir fırsat olarak algılandığını gösteriyor. Bir dönem önceki Başbakan Ecevit'in böyle bir müdahaleye ne kadar soğuk baktığı hatırlanırsa Amerikalıların yaklaşımı daha iyi anlaşılabilir. AKP çuval krizinden karlı çıktı. 22 Nisan 2003 günü Türk Özel Kuvvetleri Komutanlığı üyelerinin Türkiye'den giden insani yardıma eşlik ettikleri sırada gözaltına alınarak sınır dışı edilmelerini ve bunun ardından Türkiye'ye verilen ultimatomu daha önce ele almıştık. Bu olaydan sadece 2,5 ay sonra yaşanan bir başka kriz çok daha fazla akıllarda kaldı. Tarihe çuval krizi olarak geçen 4 Temmuz 2003 tarihinde Türk Özel Kuvvetleri üyesi 3 subay ve 8 az subayın Süleymaniye'de karargahları basılarak gözaltına alınması Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük bir krize neden olmuştu. Ya da biz öyle sanıyorduk. Gelin WikiLeaks belgelerinde olayın iç yüzünü soruşturalım. Baskının iç yüzü. 4 Temmuz 2003 tarihli Büyükelçi Robert Pearson onaylı belgede Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Baki İlkin'in ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert Deutsch ile yaptığı görüşmenin notları var. 5 Temmuz tarihli belgede de aynı görüşmeye dair bilgiler yer alıyor. İlkinin anlatımlarından baskının gerçekleştiği sabah, Amerikan askerlerinin Kerkük'te bina baskın tatbikatı yaptıkları, ardından yanlarına KYB peşmergelerini de alarak 40 araçlık bir konvoyla Süleymaniye baskınına gittikleri anlaşılıyor. Saat 14.30 civarında 150 ABD askeri Süleymaniye'de Türk Özel Kuvvetleri'nin olduğu binaya iki sis bombası atarak girdiler. Türk askerlerinin iletişimleri engellendi, kelepçelendiler, kafalarına çuval geçirildi. Özel kuvvetler binasındaki Türk bayrağı yırtılarak indirildi. Bina didik didik arandı. İlkinin verdiği ayrıntılar böyle. Ancak İlkin askerlerin kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumlarını da Amerikalılara aktardı. Gözaltına alınanlar Kerkük'te bir cezaevine götürüldüler. Bundan sonra ABD askerleri Süleymaniye'de Irak-Türkmen cephesi ofisini bastılar. Oradaki Türkmenleri de gözaltına aldılar. Süleymaniye'den yayın yapan radyo istasyonunun yayınını durdurdular. İlkin Amerikalılara bu gelişmeleriyle beraber Kerkük'te baskını destekleyenlerin "Kerkük bugün kurtarıldı" yorumu yaptıklarını da söylüyor. Baki İlkin'in açıklamalarından dışişlerinin yaşanan baskının 101. Hava İndirme Tümen Komutanı Albay William Mayville'in inisiyatifi ile mi yoksa Washington'dan gelen emirle mi gerçekleştiğini anlama çabasında olduğu görülüyor. Baskının ABD'de resmi tatil olan 4 Temmuz günü gerçekleşmiş olmasının Washington ile iletişimin zayıflayacağı öngörüsüyle yapıldığına dair şüpheye dikkat çekiliyor. 4 Temmuz tarihli telgraf İlkin ile yapılan görüşmelerin yanı sıra olan bitenler hakkında Washington'dan bilgi talebini içeriyor. 5 Temmuz tarihli telgraf ise Bağdat'ta bulunan Irak Geçici Koalisyon İdaresi ile görüşen Büyükelçinin yaşanan baskının Kerkük valisine karşı planlanan suikast soruşturması kapsamında gerçekleştiği bilgisini aldığını gösteriyor. Belgede Türklerin Habur sınır kapısını kapattığı, sınıra ise asker takviyesi yaptığı bilgisi yer alıyor. Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Kerkük valisine suikast iddialarını saçmalık olarak değerlendirdiği de Washington'a iletiliyor. 7 Temmuz tarihli belgede Türk basınının yaşananlara tepkisi ele alınıyor. Öfkenin Washington'dan çok operasyonu yöneten ABD'li Albay Mayville'e yöneldiği tespiti yapılıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı'nın baskından yerel bir olay diye söz etmesi, Washington'ın görüşünü yansıtmadığını söylemesi ve ABD'ye yapacağı ziyareti engellemeyeceği yönünde tespiti de ABD Büyükelçisi tarafından olumlu karşılanıyor. Belgede sorun yaratıcısı Solcu İşçi Partisi Başkanı olarak nitelenen Doğu Perinçek'in Türkiye'nin de ABD'li subayları tutuklaması gerektiğini söylemesinden kızgınlıkla bahsediliyor. ABD'liler TSK'yı ABD'ye şikayet ediyor. Belgelerde 8 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de yaşananlara yönelik tepkiler ele alınıyor. WikiLeaks belgeleri Türkiye'nin çuval krizi konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Bir kesim Türkiye'nin ABD'ye tepki göstermesini isterken başını AKP'nin çektiği diğer grup böyle düşünmüyor. AKP'nin parti olarak çuval krizinde ABD ile birlikte davrandığı görülüyor. Birazdan aktaracağımız değerlendirmelerde de görüleceği gibi AKP yöneticileri Amerikalılara çuval krizini TSK'nın ve bürokrasinin Türkiye-ABD ilişkisini bozma girişimi olarak sunuyorlar. Bu konuda parti olarak ABD'nin yanında oldukları izlenimini veriyorlar. WikiLeaks belgeleri çuval krizinin en azından AKP için bir kriz değil, fırsat olduğunu gösteriyor. Kriz sayesinde parti içerideki kavgasına dışarıdan su taşıyor. 8 Temmuz 2003 tarihinde ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert Deutsch, AKP ölçülü bir tepkide ısrar ederken, ordunun siyasetteki ve medyadaki müttefikleri ABD hükümetine karşı açıkça çatışma yanlısı bir çizgi izliyorlar ve AKP'yi teslimiyetçilik ile suçluyorlar telgrafını kaleme alıyor. Deutsch'un telgrafında AKP hükümeti sözcüsü Cemil Çiçek'in hükümetin gerçekçi ve sorumlu davranacağına ilişkin açıklaması yer alırken, belgede AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin Amerikalılara yaptığı değerlendirme de var. Dişli ordunun AKP'ye zarar vermek için çuval krizini kullandığını söylerken, ABD ile Türkiye'nin stratejik ortaklığını devam ettirmek için ülkede teslimiyetçi olmakla itham edilmeyi göze alan AKP hükümetine Amerikalıların moral destek vermesini istiyor. Belgelerde 7 Temmuz'da TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ABD Büyükelçisi Pearson'a TSK'yı şikayet eden açıklaması da yer alıyor. Arınç, TSK'nın Kuzey Irak'taki faaliyetlerinden rahatsızlığını ileten ve Süleymaniye baskınını savunan Pearson'a süreci Türk halkına anlatmak gerektiğini söyleyerek şöyle bir uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde basında ve diğer yerlerdeki anti-Amerikancılar kriz kışkırtıcılığı yapma gayretlerini sürdürecekler. Belgede konuya ilişkin Arınç'ın Pearson'a yaptığı şu değerlendirme de yer alıyor. AKP hükümetinin ABD'ye karşı yaklaşımının AKP'nin yıprandığını ve devrildiğini görmeye vesile hareket eden belirli çevrelerden, yani Türk ordusunu kastediyor, güçlü ve ciddi bir muhalefetle karşılandığını da savundu. Arınç Pearson'a AKP'nin Süleymaniye baskınına rağmen ABD'ye karşı yapıcı yaklaştığını, ancak bu konuda ordu ve bürokrasiden baskı gördüklerini söylüyor. Arınç, ABD'lileri memnun eden ve yaşananlarda TSK'nın hatası olabileceğini kabul eden yaklaşımı şu sözlerle tamamlıyor. Birileri ABD ile Türkiye'nin düşman olacağını beklemesin, sağduyu galip gelecektir. Ordu puan kaybedecek. 9 Temmuz tarihli belgede Ertuğrul Özkök ve Muharrem Sarıkaya'dan yapılan alıntılarla Türk basınının ordunun Kuzey Irak'taki faaliyetlerini sorgulaması aktarılıyor. Aynı belgede Büyükelçilik ile görüşerek TSK'dan şikayetçi olan iki AKP'linin de ifadeleri var. Buna ilişkin bölüm şöyle. AKP yetkilileri bizle yaptıkları özel görüşmelerde ABD hükümetinden moral destek istemeyi sürdürdüler ve ikili ilişkileri geliştirme ihtiyacının altını çizdiler. AKP Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun 9 Temmuz'da bize gelerek AKP ve ABD hükümetlerinin Türk ordusu konusunda ne yapabileceğini sordu. Başka bir görüşmede ise Gül'ün yakın dostu ve hemşerisi olan AKP Kayseri Milletvekili İrfan Gündüz, Türk ordusunun Irak'ta yaptıkları nedeniyle kamuoyunda puan kaybedeceğini iddia etti. Ayrıca son olaylar AKP'nin reform sürecinin takipçisi olmasını ve orduyu sivillerin denetimine sokarak ordunun Türk devleti üzerindeki denetimsiz egemenliğini sonlandırmasını daha da gerekli hale getirmiştir diyerek ekledi. 21 Temmuz 2003 tarihli belgede ise Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Jones ile Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 18 Temmuz'da yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirme var. Özkök'ün olaylardan rahatsız olmakla birlikte Türk Özel Kuvvetleri üyelerinden hatası olanları cezalandıracaklarını da söylediği belgede yer alıyor. Belgeye göre Özkök her şeye rağmen işbirliği yapmanın süreci ilerleteceği tespitinde bulunuyor. Zira Amerikalılar Türk Özel Kuvvetleri'nin daha önce yapılan anlaşmaya rağmen sivil kıyafetle ve kimliksiz dolaştıklarını, ofislerinde de patlayıcı olduğunu iddia ediyorlar. Özkök'ün bu iddialara tepkisel yaklaşmadığı, meseleyi uzlaşmayla sonlandırma kararlılığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu telgraftan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Washington'ı ziyaret ediyor ve Amerika'da süreç tekrar rayına oturuyor. WikiLeaks belgeleri AKP'nin Türkiye bürokrasisi ve ordusuyla yürüttüğü tartışmada çuval krizini ABD'den destek almak için kullandığını gösteriyor. Yaşanan kriz ile AKP, ordunun ve bürokrasinin ABD ile uyumlu politikalar konusunda isteksizliğini Amerikalılara bir kez daha gösteriyor. Amerikalıları hükümetin hakimiyet alanının genişlemesinin ABD'nin Türkiye'deki çıkarlarıyla örtüştüğüne ikna etme sürecinde yeni adımlar atıyorlar. Araplarla görüşmeyen İslamcı politika. WikiLeaks belgeleri arasında bulunan ve ABD Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Robert Deutsch'un kaleme aldığı 11 Mart 2003 tarihli belge, yabancı ülkelerin Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerini içeriyor. Bu belgede özellikle dikkat çeken nokta, Türkiye'nin Irak politikasına ilişkin önemli bir ayrıntıya yer verilmesi. Belgede şöyle deniyor. Dışişlerinde irtibat kurduğumuz kişiler son haftalarda özellikle Irak'ı ilgilendiren meselelerle meşgul olduklarını söylediler. Bununla birlikte Orta Doğu ülkelerinin büyükelçilerinde irtibatta olduğumuz kişiler Türk dışişleri ile Irak konusunda hiçbir görüşme yapmadıklarını bildirdiler. Bu ifadeler şaşırtıcı. Zira Irak'a müdahale konusunda politika belirlemeye çalışan İslamcı, hatta Osmanlıcı hükümet Irak politikasını bölge ülkelerinden hiçbiriyle müzakere etmiyor. Politikasını yalnızca ABD ile kurduğu ilişkiye göre tayin ediyor. Bu durum İslam ve Osmanlıcılık konularında bir tutarlılık sorgulamasını da beraberinde getiriyor. Peki diğer ülkeler Türk dış politikasını nasıl tanımlıyor? ABD'li müsteşarın kaleme aldığı belgede adı gizlenen Suudi siyasi müsteşar, Türklerin inatçılığını, Türkler kuş beyinli sözleriyle anlatıyor. İsrail Büyükelçiliği'nin adı gizlenen 2 numaralı ismi ise Türklerle çalışmak işler iyi giderken kolay, kötü giderken zordur ifadesiyle bakış açısını aktarıyor. Pakistan Büyükelçiliği'nin 2 numaralı ismi Türkleri kavgacı diye anlatırken Fas Büyükelçiliği'nin 2 numaralı ismi Türkler ile yaptığı uzun müzakereleri hatırlatarak hala Osmanlı gibi davranıyorlar diyor. Hindistan Büyükelçiliği'nin 2. katibi tarihsel bir gönderme yaparak Türkiye'yi saldırgan diye tanımlarken Amerikalılara konuşan 2 batılı misyon şefi Türkler ile ilişkilerini tarif etmeleri istendiğinde önce iç çekiyorlar, sonra gözlerini döndürüyorlar, başlarını iki yana sallayarak sağ elleriyle kavisli bir nehri anlatır gibi dalgalanma hareketi yapıyorlar. ABD'li müsteşar şu yorumda bulunuyor: Türkiye'nin ABD ve diğer ülkelerle mevcut pazarlıklarının pekiştirdiği kuvvetli ön yargılar, Türk usulü diplomasiya duyulan nefretin hala sürdüğünü gösteriyor. Nihai yorum AKP döneminde değişti mi bilinmez. Ancak bölge ülkelerinin Türk dış politikasına ilişkin hoşnutsuzluğu aşikar. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 331.